13. ayrım. Daha önce de belirttiğimiz gibi Türklerin İslam öncesinde kentler kurup kurmadıkları ve kurdularsa bile nasıl bir kent yaşamları olduğu bir hayli tartışmalıdır. Ancak İslamlaşmanın ardından kurulan Türk devletlerinde egemen oldukları coğrafyada daha önceden var olan şehirlere Türklerin de yerleştikleri ve buraların daha sonra kendilerine özgü bir Türk şehri haline geldiği tartışmasızdır. Bu nedenle elbette bugün Türk şehri dendiğinde akademinin çeşitli dalları tarafından incelenen bir olgu anlaşılmaktadır. Evet, bugün biz Türkler önemli ölçüde yerleşiyiz ve hatta çoğumuz şehirlerde ikamet ediyoruz. Yaşadığımız, bizden önceki nesillerin de yaşadığı Türk şehri, gerek bizim katkılarımız, gerek karşılaştığımız uygarlıkların şehircilik anlayışından etkilenmemiz nedeniyle kendine özgü birçok özellik gösterebilir. Şehirlere ve buradaki yaşama psikolojik açıdan bakan bizler için mimaride ve şehircilik tarihinde öne çıkan özellikler değil de ruhsal dinamiklerin belirleyici olduğu başka nitelikler daha dikkat çekicidir. 30 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Türklerin İslam dairesine girişlerinin ardından Türk mimarlık ve şehircilik tarihi bir yandan İslam mimarlık ve şehirciliğinin bir parçası olmuş, bir yandan da bambaşka bir nitelik kazanmış, Türk-İslam şehri denilen bir olgu ortaya çıkmıştır. Türk-İslam şehri Osmanlı yönetiminde doruğa çıkmış, öyle ki Osmanlı toplumunun göçebe değil şehirli olduğuna dair bir izlenim bile oluşmuştur. Türklerin göçebelik zamanlarından getirdikleri özellikler, Türk-İslam şehri denilen olguda nasıl kendini göstermiştir bilmiyoruz. Araştırmacılar, Türklerin maddi kültürlerinin ve kozmoloji anlayışlarının İslamlıktan sonra da şehircilik ve mimaride etkisini sürdürdüğünü, Seçkin, 2006, sayfa 430, Esin, 2006, Sayılı, 1989, Selçuklu, Arap, Balkan ve Bizans şehir geleneklerinin Osmanlı şehrinin oluşumuna katkıda bulunduğunu belirtmektedirler. Baykara, 1998, sayfa 395. Ancak Turgut Cansever, 2006 gibi mimarlarımız, Ahmet Hamdi Tanpınar, 2001 gibi edebiyatçılarımız sayesinde Türk-İslam şehri olgusu bilimsel olarak incelenmekle kalmamış, günümüzün çevre ve şehircilik sorunlarını bile çözmeye aday olduğu düşünülen bir nostaljik ütopya ortaya çıkmıştır. Bu nostaljik ütopyayı çok iyi dillendiren bir makalede, Türk-İslam şehrini niteleyen özellikler bir bir sayıldıktan sonra şöyle bir sonuca ulaşılmaktadır. Türk şehri, mahallesi ve evi, doçent doktor Turgut Cansever'in tespitiyle, standartlar yanında farklılaşma, merkezin ürettiği bilgi ve katılım, abidevilik ve küçük ölçü, mükemmellik ve üzerine ek alabilme, stoik bir yapısallık yanında tabiat ile beraberlik, kalıcı olmakla birlikte değişen şartlara uyabilirlik özellikleriyle 21. yüzyıl insanlığının sorunlarına çözüm getirebilme imkanı ve tecrübesine sahiptir. Türk-İslam şehri Ahmet Hamdi Tanpınar'ın tasviriyle her yerde kendi ritmi, kendi hususi zevkiyle vardır. Her adımda önümüze çıkar. Kah bir türbe, bir cami, bir han, bir mezar taşı, burada eski bir çınar, ötede bir çeşme olur ve geçmiş zamanı hayal ettiren manzara ve isimle, üstünde sallanan ve bütün çizgilerine bir hasret sindiren geçmiş zamanlardan kalma aydınlığıyla sizi yakalar. Sohbetinize ve işinizin arasına girer, hülyalarınıza istikamet verir. Erşahin, 2009. Türk-İslam şehri, mimarlık ve şehircilik tarihi gibi alanlar tarafından da birçok incelemeye konu olmuşsa da, biz özellikle konuyu sosyal tarih açısından ele alan Baykara'nın 1998, 2003, 2004, 2009 çalışmalarına dikkat kesilmiş durumdayız. Not açıklaması bitti. Bu başka nitelikler arasında şehir hayatında sürekli mesken değiştirmemizi ve bir türlü bir şehir planında sebat etmememizi en başta sayabiliriz. O mahalleden bu mahalleye, şu şehirden bu şehre taşınıp duruyoruz. Yollarımızda, yerleşimlerimizde kazılar bir türlü bitmiyor. Şehirlerimiz her zaman adeta bir şantiye yeri gibi. Şehir yaşamımızdaki bu görünüme göçebelik zamanlarımızın bir katkısının olduğunu tam olarak anlatamasak da anlıyor, hissediyoruz. Örneğin bugün birçok ilimizde süren yaylaya çıkma adetinde ve yayla şenliklerinde göçebelik zamanlarının izini görmemek mümkün değildir. Yayla tutkusu içimizde mantık ile açıklanmayacak derin bir istek ve içgüdüdür. Ögel, 1978, sayfa 74. Yayla sözü dilimizde adeta cennete yakın imgelerle tasvir edilmektedir. Tarihçi Brodel de, 1989, sayfa 49. Yaylacılıkta coğrafi zorunluluklardan ziyade geleneksel tutkunun rolünü ısrarlı çizmekte, bir yürük herhangi bir yere gitmek zorunda değildir, kıpırdasın yeter diyen atasözünü de bu tutkuya kanıt göstermektedir. Bir Oğuz boyu olan göçebe Çepnilerin yerleşim yeri olarak bilinen ve 1515'te Çepni vilayeti olarak anılan Giresun bölgesindeki yayla şenlikleri hakkında 100 yılın başında yapılan bir araştırma bu açıdan çok ilginçtir. Araştırmaya göre geleneksel olarak bölgede yapılan yayla göçüne ot göçü denmektedir. Ot göçü halkın kışlak karşılığı Cenik adını verdiği sahil kesimindeki köy benzeri yerleşimlerden dağların yayvanlaştığı yerlerdeki yaylaklara doğru yapılırdı. Ot göçünden önce Mart ayının sonlarına doğru ailenin yaşlıları ve çocukları hayvan sürüleriyle birlikte otundan suyundan faydalanmak üzere yaylaya hareket ederdi. Bu gidenlerin haricinde cenik denilen yerleşim yerlerinde genellikle delikanlılar, genç kızlar ve gelinler kalırdı. Bunlar bağ ve bahçelerine imece usulüyle mısır ekip yetiştirir, Temmuz ayının ortasına kadar belli aralıklarla mısırın arasındaki otları ayıklar, sonra da yaylaya gitmek için hazırlıklara başlarlardı. Gençlerin Temmuz ayındaki göçü çok şenlikli bir bayram havasında geçerdi. Bu göç sırasında herkes en yeni elbiselerini giyer, delikanlılar silahlarını takınır, kemençelerini yanlarına alırlardı. Göç kafilesi perşembe sabahı yola çıkardı. Yolda rahat hareket edebilmek için tıpkı konar göçerler gibi mesafeli gruplar halinde yol alınırdı. Kemençeler çalınır, silahlar atılır, türküler söylenir, şenlikli görünüm birkaç gün sonra yaylaya girerken doruğa varırdı. Yaylada her köy kendi ismiyle anılan oba denilen yerlerde otururdu. Obaya yerleştikten sonraki pazarın kurulduğu cuma günü herkes bir araya gelir ve akşama kadar eğlenip gezerdi. Bu arada ekmek ve kavurma ile koyunlardan alınan sütle hususi olarak hazırlanan koyurtmaç adlı yemeği yerlerdi. Birkaç hafta sonra ise obadan ve yayladan çıkılarak kafileler halinde yola dizilinir ve aynen geldikleri gibi coşkulu bir şekilde yaylalarını terk ederlerdi. Bu kimseler evlerine vardıktan sonra tekrar iş elbiselerini giyer ve fındıklarının altındaki otları ayıklamaya başlarlardı. Böylece onlar için ot göçü sona ermiş olurdu. Mart ayının sonlarında hayvanlarıyla birlikte yaylaya gelenler ise bir süre daha hayvanlarını otlatmak için kalırlardı. Şahin, 2006, sayfa 261-263. Göçebelikten toplumsal yaşantımıza kalan miras elbette yayla şenlikleriyle sınırlı değildir. Arandığında toplumsal yaşantımızda daha birçok göçebelik izi bulunabilir. Bizim göçebelikten toplumsal hayatımıza göçebelik yansımalarıyla ilgili gözlemlerimizi halk bilimciler de paylaşmaktadır. Yakın dönemlere kadar göçebe ve yarı göçebe bir topluluk olan Türklerin, yaylak ve kışlak olmak üzere iki temel mekanda yaşamlarını sürdürdükleri bilinmektedir. Aslında yarı göçebe tanımlaması, bu ikili mekanda yaşamaya vurgu yapmaktadır. Geçmişin yaylak ve kışlığı, yazlık ve kışlığa dönüşmüştür. Tamamen yerleşik yaşama geçişle birlikte kışlak terimi unutularak sabit mekana dönüşmüş, buna karşılık yaylak farklı bir bağlamda yazlığa dönüşerek yaşamaya devam etmiştir. Kırsal yaşamda yaylak, yaylaya çıkmak olarak sözlü kültürde yaşatılmaktadır. Belki de bu ikili mekan anlayışı nedeniyle sözlü kültürde geleneksel mimari istenilen düzeyde gelişmemiştir. Yıllarca yeryüzünü yatak, gökyüzünü de yorgan olarak algılayan Türk insanı, daha çok açık mekanlarda yaşamayı ve eğlenmeyi tercih etmektedir ve bu anlayışla konutlarını fazla özenli olarak inşa etmemiştir. Keza Türk geleneksel yaşamında dört neslin aynı konutu kullandığı pek enderdir. Nitekim bu ölçüte sahip yapıların kentlerde müzeye dönüştürüldüğü unutulmamalıdır. Kentlerdeki yazlık kavramı, tatil dönemlerinde kullanılan deniz kıyısı mekanları olarak anlaşılmaktadır. Bu durum daha çok eski İstanbul yaşamındaki sayfiye geleneğinin günümüzdeki devamı olarak yorumlanabilir. Özetle, kırsalın yazlığı dağların eteklerinde, kentlerinki ise deniz kıyılarındadır. Özdemir, 2005, sayfa 97-98. Evlerimiz çadır, hayatlarımız çadır hayatı. Göçebeliğin göçebe yaşantısının temsili figürü, göçebenin yanında taşıdığı evi olan çadırdır. Bu nedenle göçebelerin evren tasavvurlarının, kozmoloji anlayışlarının bile çadır kökenli olduğu ileri sürülür. Türk çadırında olduğu gibi gökyüzü bir yarım kubbe biçimindedir ve dört köşeli olarak tasavvur edilen yeryüzünü örtmektedir, denilir. Yurt adı verilen çadır, nasıl göçebe Türk'ün yaşamının merkezi ise, dünyada evrenin merkezindedir. Dünya merkezinde Türk yurdu, bu yurdun tam ortasında da kutsal dağ, Ötüken bulunmaktadır. Türk yurdundaki hükümdarlık merkezi de dünyanın tam orta yeridir. Buradaki kutsal dağın tam karşısında demir kazuk veya altun denilen kutup yıldızı vardır. Dört köşe olarak tasavvur edilen dünyanın Türk yurdunun dışında kalan bölümünde Türklerin düşmanları yaşamaktadır. Bu dünya tasarımını temsil eden düzen, tapınak, mezar anıtı, şehir mimarisi ve el sanatlarında etkili olmuştur. İslamiyet'ten sonraki Türk sanatında, kervansaray ve medrese mimarisinde de bu etki görülecektir. Günay, Güngör, 2003, sayfa 89. Çoruhlu, 2002, sayfa 94. Çadırla eski Türk inançları arasındaki bu bağlantıyı başka bir yerde, Göka, 2006, sayfa 95, ele aldığımızdan, burada yalnızca çadır deyip geçmeyelim diyebilmek için bunları bir kez daha hatırlatmak istedik. Bugün İslamlık ve modernlik sonrası bu kozmoloji anlayışından geriye ne kaldı bilmiyoruz ama çadır günlerimizin gerek kent gerek ev içi yaşamlarımız üzerindeki etkilerinin hala çok canlı biçimde sürdüğünü biliyoruz. Türk evinde en önemli birim odadır. Her oda evli bir çifti barındıracak niteliklere sahiptir. Her odada oturulabilir, yatılabilir, yıkanılabilir, yemek yenilebilir, hatta pişirilebilir. Bütün odalar aynı özelliklere sahiptir. Ölçüler değişebilir ama nitelikler değişmez. Bu özellikler geleneksel yaşama biçimiyle ilgili olup, yaşama biçimi çok uzun yıllar değişmediği için oda tasarımı da aynı kalmıştır. Odanın yukarıda saydığımız değişik eylemlere cevap verebilmesi için değiştirilebilir bir düzen geliştirilmiştir. Bu düzenek göçebelikten kalma alışkanlıklar üzerine kuruludur. Orada bir yaşama birimi olan çadır, burada odadır. Çadırda da aynı mekan içinde değişik işlevler yüklenmiş ama sınırları konulmamış bölgeler vardı. Odada ise bu bölgeler bölmeler, yarı bölmeler ve kademelerle ayrılmıştır. Çadırda ortada olan ocak, evde odanın bir duvarına dayanmış, böylece dumanı kolaylıkla dışarı atılmıştır. Mangal ise tıpkı çadırdaki ocak gibi ortadadır. Oda iç cephesinin biçimlenmesi insan eylemlerinin gerektirdiği boyutlara göre sağlanmıştır. Odanın değişik işlevleri zaten çok olan taşınabilir eşya ile eylem süresince sağlanır. Eylem bitince eşya ortadan kaldırılır. Yataklar yüklük denilen dolapların içinde durur. Uyunacağı zaman yere serilir, sabah tekrar dolaba konur. Yemek yenileceği zaman dolaptan çıkarılan sofra bezi, altlık, bakır sini veya tahta tabla ile yemek düzeni kurulur. Yemekten sonra her şey tekrar yerine kaldırılır. Bu amaçla odanın orta alanı boş bırakılmıştır. Oturmak için kullanılan sedirler duvar diplerindedir. Yemek ve yatma düzeni sarayda da çadırda da aynıdır. Bu satırlar Kültür Bakanlığı'nın internet sitesinden alınmıştır. Elbette Türk evi denilen olgunun tarihsel kökenleri, çadırla bağlantısı, hangi kültürler arası etkileşimler sonrası ortaya çıktığı araştırılabilir. Küçük Erman, 1988. Yavuz, 2006. Ama bizim söylemek istediğimiz tam da bu alıntıda ifade edildiği gibi yaşama tarzına ilişkin olandır. Dün Osmanlı'da olduğu gibi bugün bizde de evlerimizi çadır tarzında kullanma zihniyeti hakimdir. Türk evinin kendisi olmasa bile bu evlerdeki yaşama tarzımız kesinlikle göçebelikle ilgilidir. Bugün en gelişmiş Türk kentlerinde dahi oradan oraya taşınmayı, yazları yaylaya çıkmayı, bayramda seyranda hemen soluğu köyümüzde almayı sürdürmemizde, bir türlü batı usulü tatil fikrini yerleştiremeyişimizde, kentlerde modern bir yaşam içindeymiş gibi gözüksek de, ev içi yaşantımızı adeta çadırda yaşıyormuşçasına evin bir odasında devam ettirip en güzel eşyalarla donattığımız salonu misafirler için ayırmamızda, Yavuz 2006. Geceleri uyumak için yer yatağı açıp sabah onları yüklüklere kaldırmamızda, çoğumuz ekonomik koşulların dayatmasıyla yapsak bile, unumuzu, bulgurumuzu, yufkamızı, tarhanamızı, pastırmamızı, sucuğumuzu köyümüzden getirmemizde, ağız tadımızın biçimlenmesinde eski psikolojimizden izleri belirgin biçimde görmek mümkündür. Çadır yaşantısıyla bugünkü yaşantımız arasındaki benzerlik noktaları, ayakkabıların dışarıda çıkarılması, ev döşemesinde halının, giyimde ise ipekli kumaşın değer olarak önemini sürdürmesi, duvarlara halı asılması, bahçede, balkonda domates, biber yetiştirmeye bayılmamız vesaire gibi daha birçok etkinliği kapsayabilir. Çadırda yaşama zamanlarımızdan bugünlere kadar gelen hem potlaç hem de sözlü kültür geleneğimizle kopamaz bağları olan misafir odası bunlar arasında özellikle önemlidir. Potlaç ile ilgili açıklama notunu okuyorum. Dilimize han-ı yağma diye çevirebileceğimiz potlaç kavramını ileride tekrar ele alacağız. Potlaç kültürü konusunda ayrıntısı için Türklerin Psikolojisi Göka 2008 sayfa 141-164 kitabımıza bakınız. Not açıklaması bitti. Bozkır'da çadır yaşantısı sırasında çadıra uğrayan herkesi ve atlarını doyurup yatacak yer göstermek Türk töresinin vazgeçilmezlerindendi. Kısmen yerleşik yaşama geçip küçük köyler oluşturulduğunda ortaklaşa misafir ağırlanan köy odasıyla bu gelenek devam etti. Potlaç kültürünün doğal yapısı gereği köy odaları kimi zaman değişik varlıklı kimseler tarafından yapılıyor, böylece falan ağanın odası diye anılarak yardımlaşmaya ve gösterişe de imkan tanınıyordu. Bu odalarda aynı zamanda sohbetler ediliyor, gençler bilgi ve görgü öğreniyordu. Yerine ve mevsimine göre düzenlenen saya gezmesi, çömçe gelin, çiğdem pilavı gibi kırsal eğlenceler buralarda organize edilir, etkinlik sonunda toplanan nevale birlikte pişirilip yenilirdi. Odalardaki sohbetlerin ana konusu gidilip görülen mekanlardı. Bu nedenle yediğin içtiğin senin olsun, bize gezip gördüğün yerleri anlat denirdi. Çobanoğlu 2009 sayfa 658. Hala da öyle demiyor muyuz? Göçebe merakıyla sanki yarın çıkıp o anlatılan beldeye gidecekmişiz gibi kulak vermiyor muyuz seyahatten yeni dönenlere? Misafir odamızda en iyi biçimde ağırlamaya çalışmıyor muyuz konuklarımızı? Konuk olmanın zevkini yaşamak için ikide bir komşuya, akrabaya, ev gezmelerine gitmiyor muyuz? Türklerin yaşantısında göçebeliğin izlerini görmek için onların yiyeceklerle ilişkilerine, mutfak kültürlerine de bakmak gerekir. Çünkü kişinin yemek olarak neyi seçtiği, onu ne biçimde sağladığı, nasıl pişirdiği, ne zaman ve nerede yediği, kendi toplumsal grubunun alışkanlıklarına göre değişir. Tezcan, 2009. Yemek yapma ve yeme biçimlerimizde göçebe bir topluma özgü nitelikler taşır. Bizde pek yerleşik toplumlarda görülen büyük mutfaklar ve masada yemek yeme adeti yoktur. Yer sofrası hala birçok Türk evinde varlığını sürdürmektedir. Türk toplumu yemek türü, tadı, özelliği bakımından da kendine özgü özellikler gösterir. Türk mutfak kültürü, göçebelikle bağlantılı bir biçimde et ve hamur işleri temeline oturmaktadır. 32 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Türk mutfak kültürü beslenme uzmanlarına göre Fransız ve Çin mutfaklarıyla ile birlikte dünyanın en zengin 3 mutfağından biridir. Bunun nedenleri arasında Türklerin geniş bir coğrafyada yaşamaları ve bu coğrafyadaki tüm etnik gruplar ve komşu milletlerle etkileşim içinde olmaları, değişik uygarlık daireleri içinde yer almaları ve uygarlıklar arasında arabuluculuk etmeleri, büyük ziyafetlere, gösterişe ve dağıtmaya dayalı bir potlaç kültürüne sahip olmaları sayılabilir. Böylesine zengin bir mutfak kültüründe, zengin bir sofra ve yiyecek adabının mutfak edebiyatına da olması ve Türklerin yönettiği ve onlara komşu coğrafyalarda pilav, yoğurt, imam bayıldı, tarhana, dolma, baklava, helva, pastırma, börek, cacık, şiş kebap, pide, şerbet, ayran gibi yiyecek adlarının diğer dillere geçmesi doğaldır. Tan, 2009, sayfa 507-560. Araştırmacılar Türkçe'de inceledikleri beslenme kültürüyle ilgili 790 kelimeden 258'inin Farsça'ya, 179'unun Arapça'ya, 300'ünün Rusça'ya, 193'ünün Rumence'ye, 347'sinin Sırp-Hırvatça'ya, 185'inin Bulgarca'ya, 188'inin Arnavutça'ya, 141'inin Yunanca'ya, 176'sının Macarca'ya geçtiğini saptamışlardır. Direk, Kan, Gürbüz, Balpetek, 2008, sayfa 263. Dipnot açıklaması bitti. Orta Asya'da yaşadıkları bölgelerde sebze ve meyve çeşitleri sınırlı olduğundan, Türkler yiyeceklerini daha ziyade buğday unundan yapılmış hamur işleri, koyun eti, süt ve süt ürünlerinden oluşturmuştur. Direk, Kan, Gürbüz, Balpetek, 2008, sayfa 257. Hayvansal kaynaklı ürünlerin adları bütün Türk illerinde aynıdır. Özellikle et, süt, ayran ve kaymak, Türk'ü belirleyen ve onu birleştiren en önemli öğelerden sayılmaktadır. Et ve ekmek, Türk dilinin en temel kavramlarındadır. Ekmek kapısı, ekmek parası, ekmek teknesi, ekmeğini kazanmak, ekmek elden su gölden, ekmeğini taştan çıkarmak, kanına ekmek doğramak, ekmeğini eline almak, etli butlu, etliye sütlüye karışmamak, etle tırnak gibi olmak, etle deri, yemeyle diri, et deyi kaptın, balcan börkü çıktı ve daha birçok deyim atasözü. Aksan, 2008, sayfa 103-118.